Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve bizim de programımıza ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapmaya devam ediyor. Buradaki prensipleri, buradaki metotları, buradaki bakış açılarını gönlümüze ve gündeminize taşıyor. Günümüzle meczedip nasıl bir Müslüman olmalıyız sorusunun cevaplarını aramaya gayret ediyoruz kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı günleriniz olsun.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemize inşallah hayırlı programlar nasip eylesin.
Amin, Allah razı olsun hocam. Birkaç haftadır şeriat kavramı üzerine
Evet.
konuşuyoruz. Bu hafta da şunu konuşsak ki kitabımızın aslında mevzusu da bu. Bir ibadet ritüellerimiz var. İşte bir Müslüman olarak 5 vakit namaz kılmalıyız. İşte Ramazan ayında orucumuz var, hac ibadetimiz var, diğer ibadetlerimiz var, işte nafile ibadetlerimiz var. Bu ibadetler silsilesi içerisinde bir hayat yaşıyoruz. Ama bazen bu yaşayışlarımız sadece şekilden ibaret kalıyor. Yani namazı kılıyoruz ama o namaz sanki böyle kalbimize, gönlümüze işlemiyor gibi. Gönlümüzü beslemiyor gibi, sadece yatıp kalkıyoruz gibi oluyoruz. Bu açıdan bakıldığında ibadetlerin manevi anlamda gönlümüzü, ruhumuzu beslemesi noktasında şeriat nerede durur desem neler söylersiniz hocam?
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabi bu çok önemli bir mesele. Yani bizim aslında kitabımızın başlığı şekilcilik. Bu nizam prensibi içerisinde Cenab-ı Hakk'ın kullarına vermiş olduğu kulluk beklentisi ve kulluk karşılığı içerisinde bazı ibadetlerin şekillerle yapılması hadisesi. Aslında temelde bu var. Tabii şekil dediğimiz buradaki namaz örneğinde biraz önce sizin verdiğiniz örnekle elbette ki bir takım hareketlerden müteşekkil. Ancak bu hareketlerin muhtevası, içeriği diyelim da var ve bu çok mühim bir anlam taşıyor. Aslında bizim için esas olan bu kurban ayetinde olduğu gibi لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاهُهَا وَلَكِنْ يَنَالُوا takva dediği ayetteki elbette ki bir kurban operasyonu var. Kurban kesilir. Bir şeklen diyelim, kana akıtılır ama buradaki asıl olan bu uygulamanın ibadet anlamında Cenab-ı Hakk'a takva olarak ulaşması hadisesidir. O yüzden biraz önce sorduğunuz soruda önce biz İslam'a şekilci anlam yükleyebilir miyiz? Burayı anlayarak cevap vermemiz lazım. Çünkü İslam özellikle şeriat kavramı üzerinden değerlendirildiğinde elbette ki bir şekle, belki de bu şekli oluştururken taklide ihtiyaç duyar. Ancak bu salt bir taklit değil, hedonik yani bugün sadece bir haz alma, zevk alma hali de değil. Netice şunu söylemeye çalışıyorum. Yani elbette ki ibadetlerimizin şekilleri var. Namazda olduğu gibi, abdestte olduğu gibi, vesaire ibadetlerde olduğu gibi şekilleri var. Ama bu şekillerin bir de muhtevası, takva boyutu var. Bununla da bitmiyor. İşte bizi içtimai hayatta ya da ferdi hayatın teşekkülünde ayet-i kerimenin ifadesiyle inne salate tenha anil fahşa. Yani insanı fuhşiyattan alıkoyar. Demek ki ibadetin elbette ki bir şekli boyutu var. Elbette ki taklide ihtiyacı olan boyutu var. Bir diğer tarafta bu şeklin muhtevasını, içeriğini dolduracak olan takva kıvamında ibadete bir karşılığı var. Bir de bunun insanı insan yapacak olan ve içtimaileştirdiğinde de ferdi olarak insana karakter verecek olan bir tarafı var. Bu da kişinin kendisine olan ne diyelim faydasıdır diyelim. Bir diğer tarafı da yansıması var. Yani ibadetlerin fuhşiyata mani olmasının karşılığı budur aslında. Bir de yansıması var. Yani ibadetler yapıldığı zaman insana yön verecek, insanı yönetecek tabir yerindeyse. Ondan dolayı İslam'ın bu ameli prensiplerini sadece bir şekilcilik bağlamında değerlendirmek ya da ibadetlerin şekille olmaklığını şekili yerine geldiği zaman, şeklen gerçekleştiği zaman sanki olmuş gibi kabul etmek biraz şeytanın aldatması gibidir aslında. Neticede şeytan sadece fuhşiyatla aldatmıyor. Şeytan sadece haramlarla aldatmıyor. Şeytan bazen insana
ibadetlerle de gelir.
Helallerle de gelir. Allah korusun. Bunlara da dikkatli olmayı aslında bize öğretir. Çünkü her dinin mutlaka bir amel boyutu vardır. Ve bu davranışların, amel boyutu dediğimiz davranışların şekilcilik olarak anlaşılması ya da anlatılmaya çalışılması muhtevanın, çok af buyurun, sulandırılması manasına gelir.
Eyvallah.
Yani o muhtevayı kavrayamama, oradaki ibadi boyutun, takva denilen o hadisatın nasıl gerçekleştiğini, onun nasıl bize bir karşılık bulduğunu anlayamama ya da üzerini örtme çabasının karşılığıdır. Çünkü bizim bu anlamda neye şekilcilik dediğimiz ve niçin şekilcilik dediğimiz ve özellikle de hangi şekillerde böyle olduğunu araştırma, öğrenme zorunluluğumuz var. Yani bazen bu şekilciliği biz yükledik gibi bir anlam çıkarılıyor. Yani bunu bazı modernist dediğimiz o insanlardan duyuyoruz. Yani bunun şeklen uygulanmasında biz kendimiz istediğimiz gibi davranabiliriz ya da kelimeyi kendince değerlendirip, kelime kalıpları içerisinde değerlendirip, lugavi anlamda yani sözlük manasıyla değerlendirip kelimenin içini boşaltıp başka anlamlara çekme. Geçtiğimiz programda hatırlarsınız şeriat kavramını konuşurken, şeriat Allah'ın ve Resulünün bize koymuş olduğu kurallar bütününün hayata tatbikidir demiştik. Tabii burada şeriat anlam itibariyle asmak kesmek olarak insanların elini kolunu bacağını kesmek gibi lanse ettirilmeye çalışılınca bir hayat nizamını bir iki parçayla örtmeye çalışınca anlam değişiyor. Tabii bunu bilerek yapıyorlar, bunu kasten yapıyorlar. Asıl mesele şudur, bizi dünyevileştirip sadece bazı ibadetlerde şekli tatmini yeterli kılıp, buradan şuraya geleceğiz. Namazı kılıyoruz. Namaz kıldıktan sonra o namaz bizimle beraber geliyor mu? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz öncesi hazırlık dediği abdest meselesi var. İnsanın sükunetle abdest alıp aynı sükunetle namaza gitmesi, derecelerinin artması, sevaplarının artması, günahlarının dökülmesi, sahih hadislerden mülhem söylüyorum bunları. Her biri rivayete mebni hadisat bunların. Bunları sulandırıp sadece bir topluluk olma ya da bir akrobatik hareketlerin yansıması gibi bir ibadet şekliymiş gibi yapıp şeklen var ama yine ayetin ifadesiyle فَوَيْلُّ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ifadelerinin, ayetlerinin bizi çizdiği anlam karşılığıdır aslında. Yani ibadet işte vay o namaz kılanların haline diyorsa ki Kur'an diyor. Ve ardından da sahundur onların namazlarından diyorsa. Ya sahun demek, sehven demek. Sehv bir iş içerisinde varken yapılan yanlışın adıdır. Yani yapılmayan şeye sehven denmez. Unutulmuş ya da ortadan kaldırılmış değil. Yani biz...
Umursanmamış.
O namazı kıldık ama namaz farkındalığımız var mı? O ibadet yapıldı ama o ibadet farkındalığı var mı? Yani ben namaza giderken farkındaydım. Huzuru ilahide farkındaydım. Ve namaz bittikten sonra da farkındayım. Deyip camiden çıktıktan sonra ya da namazdan çıktıktan sonra o namaz orada bitiyorsa işte biraz önce söylediğiniz o aldatma devreye giriyor. Yani sanki haşa Cenab-ı Hakk'ın oradaki ibadi bizden beklentisi, kulluk beklentisi orada gerçekleşti. Gerçekleştikten sonra işte namaz bitti, kulluk bitti. Haşa Allah bir tarafa, ben bir tarafa davranışının karşılığı olmaya başlıyor. İnne salate tenha anil fahşa da bunu anlatıyor hocam. Yani bizim bu ibadetleri elbette ki bir şekle büründürerek, ha buna riya diyen de olacak. Ya birileri ya işte riya için siz camiye gidiyorsunuz, toplanıyorsunuz falan diye diyecek. Allah'ın emri içerisinde yapılan işler riya olsa da böyle değerlendirmez. Yani bir insan bunu riya içinde yapsa, onun yapmış olduğu riya hakikati kapatmaz, örtmez. Yani burada özellikle bu tür yanlışlar, bu tür hatalar genelleştirilip, herkesin üzerine sarılıp ne camiye, ne cemaate, ne de insanların bir araya gelip bir ibadet şuuru oluşturmasına mani kılınmaz. Bunu birçok alanda yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bizim mevlitlerimizle uğraşıyorlar, Hazreti Peygamber'e olan salatü selamlarla uğraşıyorlar. Öbür taraftan namazların sünnetleriyle uğraşmaya başladılar. Sünnet namaz yoktur deyip çıkmaya başladılar. Böyle değişik değişik yorumlar yapılıyor. Doğru, o sünnet kavramına yüklenen anlam belki günümüz insanının anlayabileceği bir kavram karşılığı değil. Yani sünnet belki Allah Resulü'nün kastettiği şekliyle ya da Hazreti Peygamber'den sonraki sahabi ve tabiun döneminde isim karşılığıyla belki günümüzde tam %100 bir yeknesaklık, belki bir bütünlük arz etmeyebilir. Ama bugünün toplumu, bugünün insanı bizim nafile olarak değerlendirdiğimiz ibadetin adına sünnet diyor. O zaman onun anlamının değiştirilmesi, onun manasının başkalaştırılması ve bunun üzerinden de böyle bir şey yoktur, buna da gerek yoktur. İşte cuma 2 rekattır, işte öğlen 4 rekattır, işte vesaire deyip namazları çok af buyurun budamaya gerek yok. Yani insanların şunu unutmamak lazım. Sünnet dediğimiz Hazreti Peygamber'in hayatının tatbikatının bizim hayatımızdaki karşılığı farzları korumak içindir. Onun dışında yapılan tatavvuat dediğimiz, bugün nafile olarak isimlendiriyoruz bunu. Yani bir zorunluluğumuzun olmamasına rağmen yapmış olduğumuz, yerine getirmiş olduğumuz ibadetler bizim sünnetlere bağlılığımızı korur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben tereke sünneti felese minni buyuruyor.
Evet.
Ya benim sünnetimi terk eden benden değildir buyuruyor. Burada bizzat sünnet ifadesi kullanıyor Efendimiz.
Evet. Sonuçta yaptığımız farz ibadetlerin içerisinde de sünnetler var.
İşte bu iddia sahiplerinin üzerine örttüğü alanlar.
Hı hı.
Şimdi Kur'an-ı Kerim, çok af buyurun bizim eskilerimiz bilirler. Resimli namaz hocası kitapları vardı.
Hı hı.
Günümüzde de var, cüz diye satıyorlar işte. O resimli namaz hocalarında namaz kılınırken Allahu Ekber ifadesinin karşılığında ellerini kaldırmış, kulaklarına değdiren bir resim figür karşınıza çıkar. Onu görürsünüz.
Hı hı.
Rükûyu o şekilde. Peki Kur'an-ı Kerim'in hangi sayfasında böyle bir resim var?
Ya.
Sözle bir sanat var orada. O sözün ameli karşılığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam.
Bunu Peygamber Efendimiz böyle kıldığı için biz kılıyoruz.
Kesinlikle. Ki hadis-i şerifte sallu, evet, ra'eytumuni ke usalli buyuruyor. Yani ya, benden gördüğünüz gibi namazı kılınız, hı hı, buyuruyor. Yani o nasıl rükû yaptıysa, o nasıl el kaldırdıysa, o nasıl secdeye vardıysa. Ha, burada farz olan davranışlar vardır. İşte kıyam Kur'an-ı Kerim'de geçer. Farz olan davranışın karşılığıdır ama o şekilde duruş peygamberin takdiridir. Neticede biz duvara yaslanarak da durabilirdik, eğri de durabilirdik, bacaklarımızı bir metre de açabilirdik,
evet,
ya da hiç açmayabilirdik. Başka türlü bir kıyam, ayakta durma, hı-hı, yöntemi belirleyebilirdik. Yani tahiyyat da böyle. Başka türlü bir oturuş, bağdaş da kurabilirdik mesela. Ama bağdaş kurdurmuyor. Dizlerimizin üzerine oturtturuyor bizi. Demek ki şeklen de namazın binası peygamberle Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu hal üzere bina edilmiş. Bunu değiştirmek, bunu bozmak işte sünnet diye önümüze çıkarıp ya bu yoktu denildiği zaman karşımıza başka türlü bir din algısı çıkmaya başlıyor. Şimdi burada şekilcilik kavramından giriyorlar. Hatta şunu söyleyen bir talebem oldu. Hocam diyor, bir hocamız bize dedi ki diyor, ben peygamber gibi 4 rekat kılmak zorunda değilim. 2'de kılabilirim, 3'de kılabilirim, 5'de kılabilirim. Buna kimse müdahale edemez. Kur'an-ı Kerim'de rekat sayısı yok dedi diyor. Şimdi bunu bir hoca söylüyor.
Hı hı.
Ne diyeyim hocam ben bu arkadaşa diye soruyor. Yani söylediğimiz şu. Yani Kur'an-ı Kerim olmasının ispatı bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kur'an-ı Kerim bizzat peygamberi litübeyyine linnâs ayetiyle, hı hı, insanlara izah için gönderdiğini söyler. Tebliğin yanında bir de hayata tatbik vardır. Hangi ayetten namaz ve rekat kavramını çıkardığını bana söyleyebilir mi diye sordum. Sadece bunu sor ona dedim. Sorma, başka bir şey sormana gerek yok. Hangi ayetten namaz ve rekat kavramını çıkarır? Öyle deyince aradı beni tekrar bir 10-15 gün sonra. Hocam dedi, 20. dakikada sınıfı terk etti hoca dedi. Niçin? Çünkü bunun karşılığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittibadır. Ati'ullah ve ati'ur rasul ve ulul emri minkum. Yani biz bu anlamda bir kuru taklidin karşılığını, hı-hı, görmüyoruz peygamberde. Üsve-i Hasene, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim hem dünyevi hayatımızı tezliğinde, hem uhrevi hayatımızı tezliğinde, yani en güzel şekilde ihsan kıvamında takdimde numuneyi en güzel örnek olarak, Üsve-i Hasene olarak numuneyi imtisal diyoruz bunun adına.
Evet.
En güzel örnek olarak karşımızda bir yaşayan Kur'an anlamında. Biraz önce söylediğimiz o, özür diliyorum. Biraz önce söylediğimiz o namaz bağlamında, yani namaz üzerinden değerlendirdiğimizde muhteva itibariyle Cenab-ı Hakk'a en güzel şekilde takdim edilmiş, kabulü, hı-hı, en ihtiyatlı olunan bir namazın şeklen, manen, yani hem içerik olarak hem dıştan görüntüsü itibariyle tadil erkan dediğimiz hadise, hı-hı, bu. Rükûsu ve secdesiyle tam bir bütün peygamberin kıldığı gibi kılmaya çalışılan bir namazın Cenab-ı Hakk'a takdimiyle, bir de kabulünü umma ümidiyle Cenab-ı Hakk'a yapılan duanın karşılığında biz takdim ederiz. O namaz bize sirayet etmeye başlayınca namaz önceki hazırlık gibi namaz sonrası hazırlık da devam ediyor. Bir sonraki, evet, namaz var. Artı insanın o namaz aralıklarında Cenab-ı Hakk ile olan birlikteliğinin karşılığı var. Yani namaz artık yönetmeye başlıyor. Namazın kendisini yönettiği kimse, yani namazın ve ibadet, namaz burada bir prototip örnek aslında. İbadetlerin, hı-hı, diyelim. Allah'a yapılan kulluğun yönetildiği bir şahsiyetin ne hırsızlığı, ne fuhşiyatı ne sair işlerdeki taammuden, bile bile kasten innesina ev ahtana kısmı münhal, o başka. Yani kişi unutabilir, yanılabilir, kişi hata edebilir, görmeyebilir. Bunun elinde olmayan sebeplerle bir şeyleri yapamayabilir, yapar anlamında değil. Bir ihtimaldir. Bu ihtimaller karşılığında tövbe kapıları açıktır. Allah'a sığınır. Ama kasıt varsa, yani ben iki kıldı üç kılacağım, buna kimse karışamaz demek bir kasıttır. Burada peygambere ihtilaf etme, muhalefet etme ve peygambere karşı gelme hadisesi söz konusudur. Bu da Ati'ullah ve Ati'ur Rasul'deki Ati'ur Rasul kısmını bozar. Yani aslında ayeti bozar. Bundan dolayı ibadetin şeklen ve şeklin karşılığındaki muhteva olarak, içeriği olarak, manen ve daha sonrası hayatımıza da bizi yönlendirmesi adına kula vermiş olduğu bir sıratal lezine en'amte aleyhim dediği kısmı karşılayacak, ihdina sıratal müstakim dediği o çizgiye sokacak bir yola sokma hadisesi söz konusudur.
Tam da bunu diyecektim. Bunun işte hepsini Peygamber Efendimiz'e görüyoruz.
Kesinlikle.
Peygamber Efendimiz'in hareketlerini ve İşte namaz öncesi, namaz sonrası az önce bahsettiniz. Bunları tam şekliyle uyguladığımızda hadisi şerifi, Peygamber Efendimiz'in hayatını kendi hayatımızla meczedebildiğimizde zaten o namaz bizi işte müstakime götüren bir namaz Kesinlikle. Olacak. O ibadet bizi manevi anlamda yükseklere götürecek Kesinlikle. Bir ibadet olacak zaten.
Kesinlikle. Ya şöyle diyelim. Mesela bir apartman dairesi satın alıyorsunuz. Hı-hı. Projede bir dairenin diyelim ki 3 odası bir salonu var. Ebeveyn banyosu vesairesi işte hepimiz evden anlıyoruz az çok bir şeyler biliyoruz. Şimdi projeye baksanız yani size verilen projede 3 artı 1 görünse. Hı hı. Siz evin içerisine girdiğinizde 2 artı 1 görseniz yani eksiğini görseniz ya da size gereksiz bir takım ilavelerin yapıldığını görseniz evin içerisine. Mesela salonu ortadan ikiye bölmüşler 4 artı 1 yapmışlar diyelim. Hı hı. Ne kadar razı olursunuz bir müşteri olarak satın alan bir kimse olarak? Hemen bir itirazınız başlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ buyuruyor. Yani Allah bizi bizden satın alıyor. Hı hı. Ne karşılığında? Kulluğumuz karşılığında. Ne veriyor? Cenneti veriyor. Şimdi bizim takdim ettiğimiz namazın 3 artı 1 değil de 4 artı 1 olduğunu düşünelim. Ya da 2 artı 1'e düştüğünü düşünelim. Şimdi bu eksilirse iadesi gerekiyor. Hı hı. Fazlasıysa sehven secdesi gerekiyor. Fıkhen karşılığı bu. Niçin yaptırılıyor? Niçin yaptırılıyor bu?
Yani bir öğle namazının farzını 5 rekat kılamayız.
Kılamazsın.
Kılarsa 6 rekat yapamayız.
Yapamazsınız. Niçin? Çünkü o peygamberle bina olunmuş olan yani asıl
bir
projenin
usulü var.
Usul var. O usulü Resulullah Aleyhissalatu vesselam kendi zihniyle belirlemiş değil. Bu öğretildi kendisine. Çünkü peygamberimize ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyin yuha ayeti Eyvallah. Bunu anlatır. Bunlar Peygamberin aleyhissalatü vesselamın vahiy dışında bir hareketinin karşılığı değil. Haşa. Ya bugün canım sıkıldı. Vitri 3 kılayım. Bugün canım sıkıldı. Akşamı da 3 kılayım bir tanesine gerek yok. Ya da işte ya bugün iyiyim 4 kılayım. Hadi 2 de ben ekleyeyim. Böyle bir anlayışın karşılığı değil bu. Yani burada bir nefsi bir karşılık yok. Allahü Teala eğer Peygamberi aleyhissalatü vesselama ayet-i kerimelerde biz biliyoruz. Eğer bu konuda herhangi bir hal yapacak olsaydım biz senin şah damarından alırdık. Bu onun öyle bir şey yapmayacağının ispatıdır.
Evet. Yani şöyle bir şey de yok değil mi hocam? Biraz daha mantıklı yani işte oryantalistlerin yaklaşımıyla söylüyorum. İşte Hazreti Muhammed almış olduğu vahiyleri oturdu değerlendirdi. Ha bu vahiylere göre şöyle bir namaz kılınmalıdır diye düşünüp onu ortaya çıkarttı diye bir şey de yok. Allahü Teala nasıl vahyettiyse Peygamber Efendimiz onu uyguladı Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Men ahdese fi emrina haza ma leysa minhu fehu raddun" buyuruyor. Yani bizim dinimizde, bizim İslam'ımızda olmayanın var gibi dahil edilmesi reddedilir diyor Peygamberimiz. Hı hı. Hatta başka bir rivayette bid'atun diyor. Kullu bid'a dalale diyor Peygamberimiz. Yani bunlar bid'at oluşturur ve bunlar da dalalettir diyor. Ama ibadetlerde bir tayin söz konusu. Bu tayini yapacak olan Cenab-ı Hak'tır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada kendi ihtiyarı, kendi tercihi ya da kendi belirlemeleri söz konusu değildir. Oryantalistik bağlamda bize bu iddialar devamlı getirilir. Yani İslam sizin kendi ortaya koymuş olduğunuz bir takım anlayışların karşılığıdır tarzında. Bunu da başlatan Hazreti Peygamber'e atfen Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir diye böyle iddiaları var. Şimdi günümüzde bu iddialar bu kadar sert Modernist dediğimiz kendini Müslüman addeden ve yeni bir aslında siz yanlış bir din yaşıyorsunuz, asıl doğru din budur deyip önümüze çıkan bazı insan topluluğunun savunduğu bu fikirlerin uzantısıdır aslında. Yani ortada bir itiraz vardır. Bu itirazın sanki aslına rücu ettirecek bir itirazmış gibi takdimi söz konusudur. Yani onlar sanki peygamberden gelen din ile bizim şu an yaşadığımız din arasında da bir fark olduğunu söyleyerek yola çıkıyorlar, öne çıkıyorlar.
Peygamber yanlış mı yaptı diyorlar?
Peygamberin yaptığı dini siz yanlış yapıyorsunuz diyorlar.
He.
Yani bir nevi sanki peygamber reddiyesi oluşturmuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam üzerinden, hadisler üzerinden bir tenkitle yeni bir iddia geliştirip siz peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin döneminde yaşadığı dini yaşamıyorsunuz. Başka bir din yaşıyorsunuz. İşte bu dinin adı Emevi dinidir, Abbasi dinidir. Sonrası kimse o dine dahil olacak olan onların anlattığı ifadeyle bir takdim söz konusu.
Sonra İslam dinini namaz özelinde uzak doğu dinleriyle aynı kefeye koyuveriyorlar. Sadece şekilden ibaret.
İşte biraz önce konunun başında konuşurken bir ritüel ifadesi mesela. O ritüel ifadesiyle de bizi kendi sahalarına çekmeye çalışıyorlar. İslam'ın ibadetleri ritüel kavramının içine girmez. İslam'ın ibadeti ibadettir. Ritüel alışkanlıkların karşılığıdır. Biz bunu alıştığımız için yapmayız. Allah'ın emri olduğu için yaparız. Resulullah bize o şekilde takdim ettiği için, Allah o takdimden razı oldu. Biz bunu bildiğimiz için o takdimi takliden biz o ibadetleri o şekilde yaparız. Yani namazı böyle kılarız. Hatta Selman-ı Farisi'den bir örnek vardır. Çok hoştur, müşriklerden bir tanesi. Böyle alaycı bir şekilde demiş ki, ya görüyorum ki Muhammed sizin her şeyinize müdahale ediyor diyor müşrik. Hatta helaya bile nasıl oturacağınızı o gösteriyor size deyince Hazreti Selman ciddi bir şekilde karşısına geçiyor, diyor ki evet öyle diyor. Yani neticede diyor biz onu diyor tasdik ettik diyor. O bizim tuvalet adabımıza da karışacaktır, namaz adabımıza da karışacaktır diyor. Burada biz şunu görüyoruz aslında, işte bizim temelde eksiğimiz mi diyeyim yoksa noksan tarafımız mı diyeyim nasıl söyleyeyim bilemiyorum ama temelde tıkandığımız yer burası. Biz ciddiye almıyoruz. Biz dikkate almıyoruz. Biz gereken ehemmiyeti, yani Rabbinin kulundan beklediği, peygamberin o örnekliğindeki beklentinin ciddi karşılığını vermeyi dikkate almıyoruz. Ya bugün çok basit biraz önce bir daire örneği verdik. Yani bir daireyi satın alırken, bir elbiseyi satın alırken ya da bir alışverişte, ticarette, bir işe girerken ya çocuğumuza bir okul bakarken vesaire bakarken ki dikkatimiz ibadetlerimizde yok.
Evet.
O olmayınca, o ciddiyet olmayınca bizim abdest suyumuzla da uğraşıyorlar. Abdestimizle de uğraşıyorlar. Namazımızla da uğraşıyorlar. Sonrasında da fukara bilmeyince bunların söylediği o tunturaklı ifadelerin arkasında gerçekten din varmış zannediyorlar. Ve bir takdimde o dine tabi olup yürümeye çalışıyorlar. Ferdi gelişmenin peygamberi örnekliğini kulak arkası ediyoruz. Arkasından da bir içtimai, yani bir toplum örneği sunamıyoruz. Bu örnek sunulamayınca da işte bugünkü Gazze'mizin hali, Müslümanların, ümmetin hali ortaya çıkmış oluyor. Yani biz ibadetlerimizi Müslümanlar olarak her bir fert hakikatli yerine getirmeye gayret edecek olsaydı, inna salateten anil faşa, nasıl ki namazı fuhşiyattan alıkoyduysa, emin olun düşman da alıkonulacaktı. O ibadetlerimiz, o imanımız bizi onlardan da koruyacaktı. Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde sahabi sayısı 1500 kadardı. Medine'de 5000 kadar Yahudi, 5000 kadar müşrik Arap vardı. Toplamda 10.000'in üzerinde insan vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1500'de, ki bunlar kadın, çocuk, ihtiyar ve genç, yaşlı hepsi içerisinde, belki 300-500 eli kılıç tutan sağlıklı nefer vardı Efendimizin yanında. Onlarla bu 10.000'e galip geldi Peygamberimiz.
Eyvallah.
Medine reisi oldu. Ve ardından bir Medine site devleti, bir Medine şehir devleti oluşturmaya başladı. Ve oradan da İslam neşvi nema buldu. Bugün 2 milyara yakın Müslümana hitap ediyor.
Eyvallah. Hocam zannediyorum bizim Anadolu irfanını tekrar yakalamamız lazım. Hani amiyame tabirle dinleyicilerimiz lütfen onların affına sığınıyorum. Koca karı imanı dediğimiz bir şey var ya hocam.
Evet.
O Anadolu'da ezan okunduğunda yattığı yerden kalkan.
Evet.
İşte ne bileyim bir şey olduğunda böyle hemen bizim şu anda umursamadığımız bazı noktalarda ciddi manada tepkiler gösteren o annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz vardı. O kıvamı yakalamak lazım bence.
O 1400 yıllık Müslümanca yaşamanın kültürünün oluşturduğu bir akımdı o. Yavaş yavaş onu bizden almaya başladılar. Onu almayı becerdikleri an ezan okunurken kulak tıkayan, namaz olduğunda kalkmayan, işi gücü varken yani tarla tapanda çalışan insanın tuttuğu orucu evinde yatarken tutmayan insanlar haline dönmeye başladık ve bunu basitleştirmeye başladık. İrfan dediğimiz boyut ilmin arkasından gelir. Yani ilim vardır, irfan da onu bezer. Ama bu Anadolu'da yitirilmeye başladıkça, çünkü elimizden bizim Allah Resulü alınmaya başlandı.
Eyvallah.
O kültür nasıl yerleşmişti? Ecdat camilerde Resulullah'ı okurdu. Buhari okurdu. Müslim okurdu. Şemail-i Şerif okurdu. Efendimizin hilyesini okurdu. Hayatını okurdu. Hı hı. Yani aktif bir peygamber vardı içlerinde.
En basitinden Mevlid-i Şerif'i
kesinlikle
söylediniz. Yani kesinlikle. O bile elimizden alındı şu anda.
Alınmaya bir gayret var. Yani eskiden ne yapılırdı? Bu tür gecelerde en azından bu oyun oynatan ya da içki içiren vesaire dükkanlar bile kapatılırdı.
Eyvallah.
Yani bakın yani içki içiren adam dükkan kapatıyordu.
Cuma yani, namazı dahi olsa, yani haftada bir bile olsa cuma namazına gelirdi yani.
Geliyordu. Bir incelik vardı. Bunlar yavaş yavaş böyle kopmaya başladı. Tabii bu sistemli bir çalışmanın karşılığı. Biz de buna bir aksi tepki göstermeyince ne yaptık? Tabiri yerindeyse kurbağanın suyun içerisinde kaslarının gevşemesi gibi eridik. Ondan sonra bir tepki gösteremez hale geldik. Bugünkü bu sosyal medya ya da televizyon ekranlarındaki bu bir dünya fuhşiyatın, çok af buyurun, lağımın kanalize edildiği bir yapı içerisinde biz normalleşmeye başladık. Bu da aslında Allah ve Resulü'nün hayatımızın içerisinden ne kadar hızlı çıkarıldığını gösteren bir tablodur. Allah bizi tekrar dönmeyi nasip eylesin.
Amin.
Onun
amin.
İpine sarılmayı nasip eylesin
amin.
İnşallah.
Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
Allah
teşekkür
razı olsun.
Ediyorum.
Gönlünüze sağlık.
Sağ olun. Sizler sağ olun.
Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir başlıkla programımıza devam edeceğiz
İnşallah.
Diyelim. Bu haftalık müsaade isteyelim hocam.
Sağ ol.
Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikte İslam Tefekkür Ufku programında şeriat bahsi üzerinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerek ibadetler noktasında gerek muamelat noktasında hayatımızın her alanında olduğunu ve olması gerektiğini, Peygamber Efendimizin sünnetlerin, hadisi şeriflerin hayatımızdan ve muamelatlarımızdan, ibadetlerimizden böyle çekilmeye çalışıldığını ve buna asla müsaade etmememiz gerektiğinden bahsettik. Önümüzdeki hafta yeni bir prensiple tekrar gönlümüze ve ruhumuza şifa olacak meseleleri konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Sizleri de kalbinizin sahibine Allah'a emanet edelim. Bizleri de duadan unutmayın efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.